Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Erim. Aposto yayınlarının editörlerini konuk aldığımız ve onlarla yayıncılık serüvenleri, yayınlarının özü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. 4. bölümün konuğu, üretim kaydı yayınının editörü Esra Ece Kuleci. Selamlar.
Selam.
Size kısaca Esra Ece'yi tanıtayım. Esra Ece Rize doğumlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınıyor. Üretim kaydı yayınına başlamadan önce İstanbul'da farklı müze ve kültür sanat kurumlarında çalışıyor. Ve geçtiğimiz 2 senedir Aposto'da farklı sanat alanlarındaki üretim süreçlerine odaklanan üretim kaydı yayınını hazırlıyor. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok, gayet güzel bir biyografi olmuş, teşekkürler.
Nasıl gidiyor?
İyi gidiyor. 3. sezon hazırlanıyoruz, güzel.
Çok güzel. Üretim kaydının da 3. sezonu podcast olarak Aposto Radyo içerisinde olacak. Bunu da önden size haber vereyim. Şimdi öncelikli olarak programımız şöyle geçiyor. 1. bölümde biraz sana odaklanıyoruz. Senin yayıncılık serüvenin nasıl başladı, neler yaşadın, bunları konuşuyoruz. 2. bölümde de yayınının tezi ve yayınında aslında yazdığın şeyler üstüne biraz konuşuyoruz. Yazmayı seçtiğin şeyler üstüne. 3. bölümde de sürpriz sorularımız var. Oraya geleceğiz. O zaman 1. bölümden başlayalım. 1. bölümde Ece'nin yayıncılık serüvenini konuşacağız. 1. soruya başlayayım. Yayıncılık serüveni nasıl başladı senin için Ece?
Nasıl başladı? Aslında şöyle, yani pandeminin ortalarına doğruydu. Kapanmaların yeni açıldığı bir dönemdi falan. Ya ben uzun zaman sektörde çalıştığım için biraz böyle ya hem izlediğim şeylere yabancılaşmaya başlamıştım. Hem de bir şey izleyememek ya da okuyamamak, dinleyememek gibi bir süreç. Yani bir konserde çalışıyorsun ama konseri dinleyemiyorsun mesela, çalışan olduğun için. Ve tam o evde kapanmaya başladığımız dönemde şey dedim ya, ben İstanbul'a bunları hayal ederek gelmiştim ve ben bunları yapamamaya başladım çalıştığım için. Bir yandan da yani o ara böyle herkes sosyal medyada bir şeyleri çok kolay beğeniyoruz, çok kolay işte beğenmiyoruz, bilinç kültürü gibi bir şey vardı. Beni çok rahatsız etmeye başlamıştı o. Çünkü şey diyorum, bunlar böyle kolay yapılan şeyler değil. Her işin en azından bir güzel yanı olabilir. Yani bir zorlanılan bir kısım var. Bunu bence insanlar bilmeli dediğim bir dönemdeydim. Bir yandan da böyle çıkan içerikler beni tatmin etmiyordu açıkçası. Yani böyle ya tam böyle konuya girecekken kesiliyor, böyle program bitiyor. Eskiden televizyonda olurdu, en heyecanlıydı, reklam arası girerdi. Biraz öyle bir his olmaya başlamıştı. Ya da böyle beklediğim sorular yoktu böyle daha arka kısma dair. Hani daha böyle içeriğin kendisinin anlatmaya çalıştığı şeye dair sorular oluyordu. Böyle başladı. Podcast olarak başladı. Önceleri aslında ilk 4 bölümde falan ben içerikli üzerine kendim konuşuyordum. Ya da böyle bir arkadaşımla birlikte içeriğin üzerine dair böyle merak ettiklerimiz, acaba bu böyle mi, şöyle mi üretmişler midir falan diyorduk. Sonradan bunu böyle konuk almakla da başladı. Zaten böyle ilk ilhamı olan işlerden birini konuk alabildim. Yani Büyük İstanbul Depresyonu benim için çok önemli bir filmdi. Onun ekibini komple konuk alabildim. Yani 4 kişi, yani 4 kişiyle podcast yapmak zor bir şeyle başladım bu arada. Aynen, çok zordu o Zoom ama çok şey de öğrendim. Böyle başladı diyebilirim. Ama podcast hala ülkemizde aslında çok dinlenen ve böyle herkesin hızlı tüketebildiği, daha doğrusu alışkın olduğu bir şey değil yani dinleme alışkanlığı olarak. Sonra da böyle 6. ayında falan aslında Aposto ile tanışmış oldu yayınım. Ve yazılı bir format halinde yapmaya başladık bunu. Tabii burada hani yeni bir şeydi bu da bizim için, yani hem İlk podcast ve yazılı içerik olacak bir şeylerden biri diyor üretim kaydı Aposto içerisinde. Bunu tabii ki de ekiple birlikte oturttuk. Yani yazmayı aslında çok seviyordum ama Türk dili okuduğum için biraz ondan da böyle. Yani bir şey iş olarak yapmaya başladığınız zaman hani koparsınız ya, öyle bir şey olmuştu bende. O yüzden Aposto'nun kanal yapısı bana çok iyi gelmişti. Yani gerçekten böyle evet, çünkü biraz dağınık düşünen biriyim. Ben bunları kanallara edirebiliyorum. Aradaki bağlantıları o kanal sayesinde sağlayabiliyorum. Ya evet, yazabiliyorum ben falan, hani olduğum bir şeydi. O beni çok mutlu etmişti. Öyle de yazılı formata başlamış oldu ama böyle bir röportaj gibi değil de hani daha böyle o dinlediğiniz şeyin bir tekrar hikaye olarak anlatılması olarak başladım.
Yani sanırım bir dönem çalışırken bu işi yapmaya başladın ve sonra aslında işini bırakıp tamamen içerik üreticine, bireysel bir içerik üreticisi olarak bu işe odaklandın ve hani bu İşi bırakıp ben tamamen buna odaklanacağım dediğin an, yani o süreç nasıl gelişti? Senin için zor oldu mu? Bunları nasıl aştın?
Bu kendi başına bir üretim kaydı zaten benim sürecim gerçekten. Şöyle, ben üretim kaydına başladığımda çalışmıyordum. Sonrasında bir iş buldum ve hani işte çalışmaya başladım. Tam zamanlı bir iş. Uzun da böyle bir mesai saati vardı gerçekten. Hani benim için uzundu daha doğrusu. Hani sabah gelip akşam çıktığımız bir iş. Ben şey dedim işe başlayacağım zaman. Hayır, bunu bir dene Ece. Çünkü hani sen konuk aldığın insanlarda da bu süreçler işlerinden geçen çok fazla kişi var. Yani hem çalışıyor hem hayalettiği şeyi yapmaya çalışıyor aynı zamanda. Ve dedim ki bunu bir deneyeceğim, ben bunu yapmaya çalışacağım. Gerçekten uyumadım ya, yani bu şaka değil. Gece 3'lere 4'lere kadar bunu yapmaya çalıştım. Mesela bazen ilk zamanlarda bülten böyle dakik gidemedi hiçbir zaman. Hep o saat kaydı. Çünkü yazı yazıyorsun, böyle bir geç saatte yazmaya çalışıyorsun, kafanı topluyorsun. Yani hafta sonumu full buna ayırdım. Yani sosyal hayat diye bir şey kalmamıştı o dönem. Kimseyle buluşmuyordum. Hafta sonu tamamen bunu yapıyordum. Bir gün şey oldu, yani o hafta böyle ard arda denk geldi bu. Artık bana böyle basın olarak hani bu podcast içeriğiniz için sizi davet etmek isteriz deyip ben böyle işte olduğum için gidememeye başladım falan. Ve şey dedim, bir dakika ben bir şey kaçırıyorum şu an. Ve ben orada aslında bunu yapmak istiyorum zaten. Yani uykusuz, hayatımda ilk kez bu arada uykusuz kalacak ve böyle uzun süre devam ettirebildiğim tek şey resim kaydı. Bunu da söylemek istiyorum. Dedim ki burada bir şey var ve ben hani şu an üzülüyorum. Benim bunu şey yapmam lazım, yani tamamen buna odaklı bir şeyi denemem lazım nasıl olacak diye. Onu denemeye karar verdim. Bunu da işle paylaştım. Zaten böyle yeni yıla giriyorduk. 2022'ye giriyorduk yani. Dedim ki böyle, hayır 2022, evet 2022'ye giriyorduk. Dedim ki böyle bir karar aldım ben. Tam zamanlı olarak bu işi nasıl yapabiliyorum? Yani tam zamanlı yaptığımda nerelere evrilebiliyor? Yani en azından daha dikkatli, daha az hatalı yapabiliyor muyumu görmek istiyordum. Güzel geçti. Güzel geçti. Yani gerçekten hani böyle film izlediğim, konserlere gittiğim dolu dolu bir şey geçirdim bu aya kadar. Mutluyum yani o anlamda.
Çok güzel anlattın. Şeyi de görüyorum mesela, biraz Üretim Tide'ından bahsedecek olursak. Üretim Tide podcast'ı da yayınladı aslında. Farklı alanlarda üretim yapan insanların yaşadığı bu üretim sürecini, yaşadıkları zorlukları, bu zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini ele alan bir seri. Ve hani burada şeyi merak ediyorum. Sen bu podcast'lere başladıktan sonra mesela işini bıraktın, çok ciddi cesur adımlar aldın ve biraz aslında kendi hikayen konuk aldığın insanların hikayesiyle de kesişiyordur. Yani buna benzer cesaretleri, buna benzer insanların da böyle adımlar almasını onların ağzından dinlemek senin için bir moral motivasyon oldu mu? Seni nasıl etkiledi bu süreçte?
Öğreticiler oldu. Zaten şey, bunu ben çok seviyorum mesela. O an o podcast'te konuşurken benim kafamda dönüyor. Hani böyle evet kendim deneyimimden bu olabilir ya da işte eski konuk şunu demişti falan gibi bir şeyden. Ama böyle şey... Bunun yazılı formatta olmasını o yüzden seviyorum. Orada ben böyle ne öğrendim? Kendime notum. Üretenler için buradan ne öğrenebiliriz? Notumuz ne olabilir diye bir kısım var. Üretim kaydının yazılı halinde. Orada zaten öğrendiğim şeyleri not düşüyorum. Ya moral kesinlikle oluyor. Ama hani mesela cesur adım dedin ya. Ya ben mesela o kadar cesur muyumu böyle çok sorguladım hani bu kararı verirken. Çünkü şeydim aslında, benim için cesur olacak şey, hani ben mesela çok ileride hani sinemayla ilgili üretim yapmak istiyorum. Hani bir senaryo yazmak istiyorum. Hani böyle bir hayalim var. Bu benim çok çocukluktan beri gelen bir hayal aslında. Ama mesela bu hayalimi unuttuğum bir dönemin ürünü de aslında üretim kaydı. Hani rafa kaldırdım ben o fikirleri, yapamayacağım galiba dedim. Ya da işte ya bu ülkede olmayacak bu galiba falan dediğim bir şeydenken hani... Herkes bunları aşıyor ve bir şekilde kendi kolektif yapısını oluşturup, yani mesela film için konuşuyorum tabii burada. Çünkü film gerçekten bir ekip işi, tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Orada o ekibi kurabiliyor, onu bulabiliyor. Geç de olsa yani, bazı insanlar kendi film için 10 sene bekliyor. Yani o senaryo hazır halinden bile yani. Benim en öğrendiğim şey bu oldu yani. Biraz beklemenin kötü olmadığı, hani o hep biz bir şeyleri kaçırıyoruz. İşte hadi biz yapana kadar başkası yapıyor falan. Öyle bir şey değil bu. Yani bekleyebiliriz. Bu kötü bir şey değil. Bunu başında da öğrendiğim bir şeydi. Yani böyle daha zamanla ilişkisi, üretimin zamanla ilişkisi üzerine düşünmeyi planlıyordum ben ama çok farklı dinamikler çıktı tabii ki de yani herkeste. O yüzden şey gelmiyor bana yani. Moral veriyor kesinlikle. Ve şunu da görüyorum. Hani herkesin hikayesinin benzer noktaları var. Çünkü hani aynı ülkedeyiz ve hani her evimiz aynı şeylerle uğraşıyoruz. Hani kimi böyle aile desteği görmemekle, sonra onu aşmakla, kimi böyle işiyle onu yürütmekle vesaire gibi. Ya burada işin ne olduğunun da çok bir önemi yok bu arada. Yani bir beyaz yaka iş de olabilir, başka bir iş de olabilir. Yani mesela mezun olduğu bölüm dışında iş yapıyor olması da bunun işin içine giriyor bence. Yani orada üretmek istediği şeyle geçinemediğimiz bir düzen var ve bunu bir şekilde orada süspanse etmeye çalışıyor herkes. Bu hani isim yapmak deniyor ama onu da çok sevdiğim bir kelime değil de hani ürete ürete bile bir yerden sonra yine o döngüye dönüyor aslında o kişiler. Hani şey gibi, bir yönetmenin reklam filmi çekmesi de yine aslında geçinmekle alakalı bir şey ya. Hani bunu çok göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bu da onu iş için yapıyor. Hani bunu kabullenelim, okey devam edelim yolumuza diyorum. Cevap oldu mu bilmiyorum.
Gayet güzeldi. Yani zaten sinema noktasına değinmişken şu soruyu sormak istiyorum. Yani edebiyat, sinema, müzik, bir sürü farklı alana çok derin bir tutku besliyorsun. Ve bunun içinde şunu merak ediyorum. Yani seni bugüne kadar en çok etkileyen eserler, sanatçılar kimler oldu?
Aa, bu çok zor bir soru. Ya bunu şöyle, ya bunu, bu soruyu her, yani bana mesela 3 ay sonra sor, başka bir şey derim muhtemelen. 3 ay önce sorsan da başka bir şey derim.
O zaman bugün için 22 Eylül 2022 gününde seni en çok etkileyen sanatçılar ve eserler kimler oldu?
Kesinlikle ya, şöyle söyle, Patti Smith, yani ben çocukluğumda, hani ilk gençliklerimde daha doğrusu onu okumuştum. Patti Smith'in de hani müzik kariyerinden ziyade aslında fotoğrafçı kimliği beni çok etkilemişti. Yani onun o günlükleri. Gerçekten hani böyle üretime dair kayıt tutan bir kişi olduğu için onun kitapları beni çok etkiliyor. Üretim kaydının başında Jonas grubu, hani onu söyleyebilirim. Yani müzikleri, müzik yapmak için böyle bekledikleri bir süreçten geçiyorlar. Sonra ilk şarkılarını bize paylaşıyorlar, peşi sıra paylaşıyorlar. Şu anda mesela yeni bir şarkı yapmak için bekliyorlar. Hani öyle bir dönem değiliz diyorlar. Ya o çok konuk almak istediğim bir şey. Hani böyle sesli söylersem belki evrene de mesaj gider ve alabilirim. Edebi eser, ya bu çok zor. Çünkü Türk dili bölümü de okudum. Yani bölüm de benle çok farklı şeyler var ama kim olabilir düşünüyorum. İhsan Oktay Anar'ın Pusuklar Atlası olabilir. Bu etkileyen, ya fantastik ve dil olarak bu arada. Şebnem İşigüzel'in Ağaçtaki Kız. Yani bu da mesela üretim kaydı sayesinde tanışabildim Şebnem İşigüzel'le. Daha yakın zamanda oyun, tiyatro oyununa çevrildi. İzledim ve premierde söyledim. Benim için çok önemli bir kitaptı diye. Genelde kadın yazarlar ama bu arada. Yani öyle bir şey yapabilirim. Sevgi Soysal'ı söyleyebilirim. Bancı da kim olabilir diye düşünüyorum. Şu an kütüphanemi gözümden tarıyorum ama yok yani. Kesinlikle gelmiyor. Evet, bu kadar şimdilik diyebilirim. Ya edebiyatta şey, ama yani böyle daha insanın duygu durumuyla ilgili şeyler ilgimi çekiyor. Bu da galiba gerçekten üretmeye üzerine düşündüğüm için diye düşünüyorum. Yani o duygu durumuyla ilgili öyle kitaplar beni daha etkiliyor. Yani özellikle bir ressamın hayatını anlatıyorsa, yani bir sanatçının hayatını anlatıyorsa gibi şeyler daha böyle etkilendiğim kitaplar oluyor. Ha, Murakami, tamam. Buldum, Murakami. Kesinlikle en etkilendiğim isimlerden biri.
Evet, anladığım kadarıyla o hep beğendiğin şeylerde de o üretim sürecini de eserine yansıtabilen insanlara ayrı bir beğeni ve tutku besliyorsun.
Evet, kesinlikle.
Ya, o zaman ikinci bölümümüz de aslında bunun üstüne. Hani üretmek, üretme kavramı ve hani üretim süreçleri üstüne. Buradan oraya geçelim. Çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Yani şu an belki çok klişe ama hani bütün yayınının temeline üretme kavramını almışsın. Bunun üstüne konuşuruz. Hani senin için bu kavram neden bu kadar önemli ve ne anlama geliyor?
Galiba tüketmenin zıttı olması üzerinden bir şey kuruyorum. Yani herkes tüketmeyi çok konuşuyor, tükettiklerini çok konuşuyor ya. Aslında üretmek daha üzerine düşünmek ve konuşulması gereken bir şey. Ama burada şeyi de kastetmiyorum. Hani herkes üretmeli, işte herkes üretim üzerine düşünmeli, işte ürettiğini görmeli, göstermeli gibi bir şeyden değil de aslında bu bir eylem ama biz bu eylemin kendisini çok konuşmuyoruz. Daha böyle çıkan işi, tüketilecek şeyi konuşuyoruz. Bu beni bir tık rahatsız ediyordu. O yüzden bu üzerine daha çok düşünmeye başladım ve hani bu kelimenin üzerine biz evet daha fazla düşünelim. Tabii aslında şey de var, hani bunun üzerine düşen sadece ben değil. Mesela hani podcast'in ilk hani kapak olan neon iş de bir üretim işi. Ben onun üzerine, onu ben böyle bir taş duvarda üretim yazan bir neon gördüğümde, aa hani üretim yazan bir neon iş. Hani bunu bir işe dönüştürmüş bir kişi. Üretim kelimesini bir işe dönüştürmüş mesela. Zaten hani ilham olan işlerden de biriydi o. O yüzden hani anlamı aslında arıyorum. Üçüncü sezonda da arıyorum yani böyle. Çünkü anlamı herkese göre farklı. Herkesin anlamını kayda geçirelim dediğim bir şey. Ama dediğim gibi bunun eylemi üzerine biraz düşünmek. Yani üretmek bir eylem aslında, kelimeden ziyade. O eylemin üzerine bir düşünelim. Herkesin farklı bir üretme biçimi var. Bunun üzerine düşünelim. Ya bendeki anlam o diyebilirim yani.
Yani hepimiz düzenli olarak bir aslında üretim baskısı içindeyiz. Yani senin podcastlerinden dinlediğim kadarıyla mesela sen oradaki sürece daha çok önem veriyorsun. Ve hani bu üretimin temelinde arkada yatan çok derin bir süreci olan eserleri ön plana çıkarıyorsun. Ama yani ben de bu baskıyı hissediyorum. Herhangi bir insan da bu baskıyı hissediyor. Ve sence bu baskı, belki sen de hissediyorsun ve bu baskının neticesinde bu podcast başladı. Hani nasıl etkiliyor sence bu baskı bizi? Hani seni ve etrafındaki insanları, konuştuğun kişileri.
Aslında şöyle, üretmeye nasıl baktıklarıyla ilgili insanların biraz, mesela ben influencerların da bir üreten olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani şöyle, hani onlar da bir fotoğraf çekimi planlıyor, işte ya bir fikir düşünüyor, bir ürünü nasıl kendi deneyimleriyle birleştirerek sunabileceğini düşünüyorlar mesela. Bence bu da bir üretim ama mesela onlar için hani çok kolay kazanıyorlar, işte çok kolay yapıyorlar gibi bir şey oluyor ya, öyle bir algı oluyor ya. Burada biraz para devreye giriyor, işte hani o dediğin şey, o baskıyı hissettiren şey. Mesela oyuncularda da hani bir bölüm başına işte şu kadar alıyormuş. Aman işte çıkan işe bak falan. Aslında bu değil konuşmamız gereken şey ya. Ama biz hep bunu konuşuyoruz. Çünkü para üzerinden bir baskı yaratılıyor. Çünkü işte neden işte bir insan mesaili bir işte çalıştığı zaman hani şey gibi oluyor. Saat emek doğrudan ama öyle bir şey değil üretim. Tam tersi zamanın kendisinin paradan çok daha kıymetli olduğu bir şey yani. Çünkü hani mesela konuklarımla konuşurken de hani İlayda'yı konuk aldığımda oyuncu o bana söylediğinde ben çok bunun üzerine evet hiç böyle düşünmemiştim dediğim bir bölümde mesela o. Şey demişti. Tiyatroda çok özgürsün ama mesela sinemada hava durumu bile devreye giriyor. Yani bir saniye için beklemen gerekebiliyor 3 saat yağmur yağdı diye falan. Evet hani zamanı şey yapamıyorsun ya orada. Paran olsa bile orada o zamanla ilgili sorunu halledemiyorsun mesela. Burada hani biraz zaman üretmek ilişkisi. Bu, ya ikisi çok ilişkili bir şey ama biz böyle para aslında en büyük ilişkili olduğu şeymiş gibi davranıyoruz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerekli para tabii ki de yaşamamız için. Onu ayrı bir yere koyuyorum ve insanlar ürettikleriyle para kazanmalılar. Bunu da canlı gönülden destekliyorum. Benim de hayalim bu çünkü ileriye doğru. Ama devreye giren şeyler işte diyorum ya biraz linç kültürü, sosyal medya, dijital dünya. Yani çok kolaymış gibi gözüküyor herkese her şey ama öyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünya yok. O yüzden bilmeleri gerekiyor bunu diyorum ben de.
O zaman 3. bölümümüze geçiyorum.
Evet çok merak ediyorum buradaki soruları.
3. bölümümüzde üretim taydından da esinlenerek sana hazırladığımız bazı hızlı sorular var. Ben soracağım. Sen de hemen cevap vereceksin bana. Hazır mısın? Esra mı Ece mi?
Ece.
İstanbul mu Rize mi?
İstanbul.
Sinema mı tiyatro mu?
Bu yok. Bu ikisi de. Yok,
yok cevap vermek zorundasın.
Bu seçemem ki mümkün değil.
Seçmek zorundasın hemen. Sinema mı tiyatro mu?
Peki şöyle. Üretmek için tiyatro, izlemek için sinema.
Tamam kabul ettim. Direnmek mi, üretmek mi?
Üretmek.
İlkbahar etkinlikleri mi, sonbahar etkinlikleri mi?
İlkbahar.
Yazılı içerik mi, sözlü içerik mi?
Ama bunu nasıl seçeyim? Mümkün değil. Okey, yazılım.
Gezgin salon mu, film ekimi mi?
Wow, film ekimi.
Bireysel üretim mi, kolektif üretim mi?
Bu da yok ya, ikisi farklı. Ama bunlar çok zor sorular. Tamam, kolektif peki.
Nuri Bilge mi, Zeki Demirkubuz mu?
Yani değil Nuri Bilge.
O zaman bu bölümde sonuna geldik. Ece'ye. Ece'yi tercih ediyormuş.
Ediyormuş.
Teşekkür
evet,
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir sonraki bölümde
görüşmek
başka
üzere.
Bir Aposto yayıncısıyla görüşmek üzere.